İyi akşamlar sayın seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Adıyaman Gölbaşı Uzman FM 89.6, Adıyaman Kahta FM 96.7, Keyif FM Nevşehir 92.7, Bingöl FM 102.0, Radyo Star Aksaray 94.0, Emek Radyo Mardin 101, Sakarya Kanal 54'ten, Mardin Kanal 47'den, B Pazarı Seyelen TV'den, İnegöl Süper TV'den, Nevşehir Kapadokya TV ve Adana Ceyhan CRT TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımıza merak ettiğiniz, bilmediğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinize katılabilirsiniz. Programa başlamadan önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Doktor Oktar Babunan, Doktor Cihat Gündoğdu, Altun Berker ve Selin Hanım'la birlikte programımıza başlayacağız. Bu akşam Evrim Aldatmacası ve Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinden bahsedeceğiz konuklarımızla birlikte. Hocamız da programın ilerleyen dakikalarında bizlerle birlikte olacak. Evet hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Nasıl başlayalım mı?
Bir iman hakikati anlatarak başlayalım mı?
Çok iyi olur.
Enfeksiyonun oluşumuyla ilgili, daha doğrusu enfeksiyona karşı bağışıklık sistemiyle ilgili bir filmimiz var. Klonal dedikleri bir sistem var. Şimdi bağışıklık sistemini göreceğiz. Bu hastada diyor streptokok denen bir bakteri. Yani boğaz enfeksiyonu olmuş. Boğaz enfeksiyonu olduğunda minik bakterileri görüyorsunuz. Yayılmasını gösterecek şimdi. Bunların üzerinde bakın minik tüycükler var. Buna M proteini diye, M proteini diye bir isim veriliyor. Bu bakterinin özelliğini belirliyor. Evet, bu insanda bağışıklığında bir reaksiyon oluşturuyor. Şimdi boğaz enfeksiyonu olduğunda aynı zamanda bu, bakın görüyorsunuz, boğazda lenfatik denen bir sistem var. Lenf kanallarının olduğu. Bu lenf kanalları içerisinde bu bakterinin bu tüycükleri yayılmaya başlıyor. Bu enfeksiyona karşı oluşan iltihaplara karşı bağışıklık sisteminin önemli bir yapısı, lenfatik sistem. Şimdi bunlar da lenf nodülleri. Burada lenf hücreleri var. Bunlara B hücresi deniyor. Bağışıklık sisteminin çok önemli bir bölümü. Bunların görevi antikor denen özel silahları üretmek. Bakın şimdi bakterilerin bu tüycükleri geldiğinde M proteinleri. Bunlardan burada böyle milyonlarcası var B hücrelerinden. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bakın bu milyonlarca hücreden her biri farklı silah üretebiliyor. Bu da genetik yapıdaki DNA'mızdaki çok özel bir yapılanmadan kaynaklanıyor. Bu silahları üreten değişik genler var bizim DNA'mız içerisinde. Bu genlerin değişik kombinasyonlarıyla değişik silah üretiliyor. Ne kadar silah üretiliyor biliyor musunuz? Bir tahminde bulunun.
Çeşit olarak.
Evet. Bakın 170 milyon çeşit silah üretilebiliyor. Bu da yeterli değil. Çünkü özel bir enzim yaratılmış. Bu enzim de DNA'mızda kodlanmış olarak var. Bu enzimde bu genlerdeki protein üretilme, yani bu silahların üretilme aşamasındaki harflerde bir değişiklik meydana getiriyor ama kontrollü bir değişiklik. Bu değişiklikle sayıları 10 milyarlara kadar çıkıyor bu üretilen silahların. Dolayısıyla doğada olabilecek bütün mikropları, virüsleri, başka mesela yabancı canlılardan, başka canlılardan gelen dokuların hepsini tanıyıp, yani kendine yabancı olan tahrip edebiliyor. Bir ayrı mucize de insanın bağışıklık sistemi kendi vücudunu tanıyor, kendi vücuduna zarar vermiyor. Ama zarar verdiği hastalıklar var. Mesela romatizma hastalıkları, değil mi? Eklemlerimizde rahatsızlık oluyor bazen hastaların. Kalp dokusuna, böbreklere zarar verebiliyor. Bunda işte bağışıklık sisteminde bir dengesizlik olduğunda ortaya çıkıyor. Bunların da genetik kökeni var. Dolayısıyla bakın milyarlarca silah üretilebiliyor. Şimdi bu bakteriden gelen bu yapıları tanıyan tek bir tane bağışıklık sistemi hücresi var. Bu milyonlarcasının arasından o bulunacak. Ve onun ürettiği silahlardan üretilmeye başlanacak. Bu çok büyük bir mucize. Şimdi hep birlikte izleyelim bakın. Evet. Sadece bakın bir tanesi hassas. O silahı üreten bir tane hücre var. Bunun B hücresinin yüzeyini görüyorsunuz burada, canlandırması tabii. Bunun üzerine alıcılar var. Bakın görüyorsunuz. Evet, gelen o bakterinin bir parçası, M protein denen parçası geldi, üzerine yapıştı. Evet. Hemen bakın bir araya toplandılar. Ne yapılıyor? Buna karşı üretilecek silahın üretilme aşamasını görüyorsunuz şimdi, bakın. Bu hücrenin dış yüzeyi. Bu milyonlarca kere büyütülmüş hali hücrenin. Bakın. Bu aktif hale geçiyor. Birdenbire aktif hale geçtikten sonra günler içerisinde bunun binlerce kopyasından ulaşılıyor, oluşturuluyor. Fakat önemli olan nokta burada şu, bakın. O kadar mucizevi bir sistem ki, bakın, milyonlarca hücre arasından biri hassas. O hassas olan bulunuyor ve birdenbire sadece o üremeye başlıyor, diğerleri üremiyor. Ona üre emri geliyor, Allah'ın emri bu inşallah, çok açık bir şekilde. Yani bir sistemi var tabii bilimsel olarak ama o sistemi yaratan Allah, o hücreden çok süratli ürediği için bağışıklık sistemi o mikroba karşı birdenbire aktif hale geçiyor. O antikor denen silahları üretip bakteriler tahrip ediliyor ve enfeksiyon, bizim boğazımızdaki enfeksiyon geçiyor. Bizim tabii bundan hiç haberimiz yok. Evet. Allah'ın yarattığı bir sistem. Bakın Türkiye'nin en tanınmış evrimcilerinden Ali Demirsoy şöyle diyor. Diyor ki bir bağışıklık sistemi hücresinin diyor dışarıdaki diyor bir bakteriyi diyor tanıyacak silaha sahip olması, DNA'sında bunun yazılı olması onun önceden kahin olmasını gerektirir diyor. Şimdi bu o kadar garip bir ifade ki Allah yaratmıştır desene, yani bunu yaratan bir akıl var değil mi? Dışarıdaki mikrobu yaratıyor. O mikrobun hangi yapıda olduğunu biliyor. Ona uygun silah o genlerde yazılı olarak var daha biz doğmadan. Allah'ın yarattığı çok açık değil mi? Muazzam bir akıl değil mi?
Evet.
İşte bu Allah'ın yarattığını gösteren delillerden sadece bir tanesi. Ki bunun detayları da var. Biz çok yüzeyel bir bakışla baktık şu anda. Tabii burada evrim gibi, darwinizm gibi bir saçmalığın ne kadar anlamsız olduğunu da gösteriyor. Her detay bu şekilde. Mikrobun yapısını biliyor, o DNA'da var. O mikrobun parçası geliyor, onu alıp götürüyor. O karakol merkezleri var, lenf nodülleri. Orada o hücrelerden hangisi hassassa birdenbire o üremeye başlıyor. Hemen silahları gönderip tahrip ediyor bakteriyi. Mükemmel bir sistem değil mi? Maşallah.
Maşallah. Materyalistler diyorlar ki bu sistem, bu ve benzeri sistemler tesadüfler sonucu oluşmuştur diye iddia ediyorlar. Yani öyle bir yalan ki bu. Gerçekleri örtbas etmek adına söylenmiş bir yalan. Çünkü tamam, biz bilimsel olarak bu mekanizmanın nasıl işlediğini öğreniyoruz, anlıyoruz. Bu bize neyi gösterir? Allah'ın nasıl yarattığını gösterir.
Evet.
Yani bu mekanizmaların öylesine kompleks ve birbiriyle bağlantılı, ilişkili birçok basamak içeren böylesine mekanizmaların tesadüfen oluştuğunu ileri sürmek çok büyük derecede saçmalamak olmuş oluyor.
Kesinlikle.
Yani hiçbir şekilde bir temele dayanmıyor böyle bir iddia. Yani mantık çerçevesinde bile hiçbir şekilde kabul edilemez bir iddia olmuş oluyor. Şansı iddiası. Çünkü buradaki aşamalar, bir tarafta mikrobun üzerindeki onu belirleyen bir gen var. Onu belirleyen bir protein var. O proteinin bağışıklık hücrelerimiz tarafından tanınması var. Ama tanınması da onun bağışıklık sistemi hücremizin DNA'sında daha önceden onun bilgisi olduğu için tanıyoruz biz. Bu ne demek? Her şeyi bilen üstün güç sahibi yüce bir yaratıcının, Allah'ın bütün bu hem mikrobu da hem bağışıklık sistemi hücrelerimizi de yaratan tek yaratıcı olduğunu göstermiş oluyor inşallah.
Değil mi? Evet. Evet. O zaman hastalandığımızda da şifayı veren Allah olduğunu görüyoruz.
Tabii.
Zaten Cenab-ı Allah Kur'an'da ayetiyle o Hazreti İbrahim'in dilinden bize buyuruyor ayette, okuyayım.
İnşallah.
Şuara suresinde 77'den itibaren okuyorum. Şeytanın Allah'a sınırım 78. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur. Bana yediren ve içiren odur. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur.
Evet.
Değil mi? Allah'ın şafi ismi var. Şifa veren. Oradaki o bütün bakterilerin varlığını da, hastalığın oluşumunu da, sonra o dediğin sistemlerin hepsini birlikte yaratıp insana gösteren Cenab-ı Allah.
Evet. Şimdi bakın burada tabii önemli nokta, bütün bakteriler ve virüslere karşı silahlar bizim genlerimize yazılı olarak var. Bu bir mucize. Yani bu Allah'ın yarattığının çok açık bir delili. Yani o dışarıdaki bakterinin, virüsün hangi yapıda olduğunu insan bilmiyor. Bilim adamları da bilmiyor. Yani çok az bir kısmının yapısı zaten anlaşılıyor. Çoğu bilinmiyor. Bunu bilen bir akıl var değil mi? Genlerimizde yazılı o silahlar. Ve o silahlar böyle milyarlarca üretilmiş. Hatta öyle ki mesela organ nakillerinde değil mi? Başkasından organ alıyorsunuz siz. O organı vücudunuz hemen yabancı olduğunu tanıyor. Çünkü ona karşı üretilmiş silahları genlerinizde özel olarak var zaten önceden. Olmasa tanımaz. Evet. Değil mi? Organ bağışında, organ naklinde mutlaka ilaç veriyorlar. Bağışıklık sistemini bastırmak için. Çünkü sizin vücudunuz birdenbire gelen organa saldırıyor. Neden? Çünkü başkasından olduğunu biliyor.
Evet.
Ve o önceden var. Sonradan oluşan bir şey değil. Herhangi bir mikrop, herhangi bir virüs hepsini tanıyor. O evet. Milyarlarca dedim ya silah üretiliyor. O önceden genlerimiz yazılı olduğu için biz o silahları üretebiliyoruz. O tabii çok hikmetli. Çünkü vücudun korunma mekanizması.
Evet.
Vücuda giren yabancı maddelere, virüslere, bakterilere karşı yoksa biz enfeksiyonundan hemen ölürdük. Yani bağışıklık sistemi olmasa Allah demek ki hastalığı bakterileri ve virüsleri özel olarak yaratılmış ama bağışıklık sistemi de yaratılmış insanın.
Evet.
Bu tabii çok büyük bir mucize. Allah'ın yaratma mucizesi.
Şimdi evrimcilerin burada nasıl saçmaladıklarını biraz detayına inersek ne diyorsunuz siz diye sorduğumuzda diyorlar ki bağışıklık sistemi hücreleri, lenfositler yani bunları mikropları alt etmeyi kendi kendilerine öğrendiler. O mikrobu teşhis ettiler. Sonra ne oldu? İşte ona ait protein ürettiler. İşte kimyasal silah ürettiler. Moleküler yapı belirlediler. Üç boyutlu moleküler yapı tasarladılar. Sonra onu ürettiler kendi bünyelerinde, hücrelerin içinde. Ondan sonra o mikrobu bağlamak üzere. Şimdi o zaman bu lenfositler yani öylesine çok yüksek bir bilgiye sahip. Yani bir kimya profesöründen çok daha ileri bilgiye sahip akıllı canlılar olması gerekiyor.
Evet.
Böyle hücreler mi bunlar? Yani ne yaptıklarını biliyorlar mı? Gözleri var mı? Kulakları var mı? Karanlık bir ortamda. Bakın 100 trilyon kadar hücreden oluşuyor vücudumuz ve bunun yaklaşık 150 milyar kadarı lenfositler. Ve hiçbir yere bağlı olarak çalışmıyor bunlar. Vücutta yaygın olarak yayılmışlar, her tarafına yayılmışlar vücudun. Ve böylesine yabancı maddelerin, yabancı hücrelerin, mikropların ve virüslerin vücuda gelmesi için devreye geziyorlar. Geldikleri noktada hemen onları teşhis edip hemen gerekli önlemleri almak üzere.
Ki hocamızın da dediği gibi biz bütün bu olanların hiçbirinin farkında değiliz.
Tabii.
Ki en basit yapıda bir makineyi çalıştırmak için bile birinin o düğmeye basması gerekiyor. Ki ne, bu kadar kompleks bir makine nasıl talimatsız çalışsın? Ama evet. Biz farkında bile değiliz.
Evet. Bir defa burada çok yüksek bir bilgi olduğunu
evet.
Ve bu bilginin de daha günümüzde bile hala anlaşılmaya çalışılan bir bilgi seviyesi olduğunu görürsek, o hücrenin bunu zaten keşfetmek de değil, yani icat etmesi, o bilgiyi icat etmesi söz konusu zaten olamaz.
Kesinlikle.
Yani o mikropları biz işte bakıyorsunuz işte ne oldu? Kuş gribi çıktı. Ne oldu? Aradan bir sene kadar vakit geçmek durumunda kalındı ki çünkü laboratuvarlar ona ait olan aşıyı üretebilsinler diye. İnsan ürünü, laboratuvarlar bunu aylarca üzerine çalıştılar değil mi bilim adamları? Nedir? O virüsün işte kimyasal yapısını belirlemek ve ona ait özel antikoru işte üretebilmek amacıyla aylarını verdiler. Mesailerini harcadılar. Değil mi?
Evet.
Üretmeye çalıştılar. Ne kadar başarılı oldular o zaten işte soru işareti kaldı kafalarda. Aşının etkisi falan. Sonra faydası olmadığı da anlaşıldı aşının. Yani başarılı bir çalışma olmadığı da anlaşıldı. Ama bakın her defasında başarı var insan vücudunda. Bağışıklık sistemi elemanları, lenfositler çok başarılı bir şekilde mücadele ediyorlar ve her defasında da başarı, zafer kazanıyorlar inşallah.
Evet, inşallah.
Tabii gripin aşı üretilmesi zaten şöyle oluyor. Siz zaten var o silah sizde ki aşılayabiliyorlar sizi. Yani aşıda mikrobun parçası, virüsün parçası veriliyor. Ama eğer sizin genlerinizde o silah yazılı değilse aşının hiçbir kıymeti olmaz. Dolayısıyla aşı verildiğinde siz zaten o silaha sahipsiniz. O biraz önceki filmde olduğu gibi. O bir tane lenfosit bulunuyor. B lenfositi. O silahı üreten. Onun çoğalmasıyla siz o antikorların yapılmasıyla aşılanmış oluyorsunuz.
Aşı bir nevi uyarıcı vazifesi
tabii,
veriyor yani.
Aşı ama zaten var olan bir şeyi uyarıyor. Yani hı-hı. Siz sahip olduğunuz şeyin yapımını sadece tetikliyor. Ama sizin sahip olmanız Allah'ın yarattığının bir kanıtı.
Evet.
Çok büyük bir kanıtı.
Kesinlikle.
Değil mi? Öyle bir yapı var dışarıda. İşte domuz gribi virüsü. Domuz gribi çok ağır bir hastalık. Öldürücü bir hastalık. O tabii Allah'ın dilemesiyle oluyor. Yani Allah dilerse hastalığa kazan emrini veriyor. Dilerse bağışıklık sistemine kazan emrini veriyor. Ve ona göre insan ya şifa oluyor ya da ölüm gerçekleşiyor. Koma ve ölüm gerçekleşiyor. Allah'ın dilemesi. Allah'ın kontrolünde olduğu çok açık. Şimdi bakın, bu kadar açıkken her şey, evrimciler neler söylüyorlar bir ona bakalım. Biliyorsunuz Habertürk programında evrimciler çıkmıştı. Hocamızdan ve bizden fellik fellik kaçıyorlar. En sonunda önce hocamızla bir beraber program oldu. Pestile döndüler yani, böyle darmadağın oldular. Ondan sonra bir de Cihat Hocam çıktı bu programların arkasından. Bir de o pestile çevirdi. Şimdi bakalım neler söyleyecekler burada. Hep birlikte görelim nasıl iddiaları var.
Nasıl tarif eder misiniz bana?
Nasıl? Söyle.
Can nasıl başlıyor? Onu söyleyeyim. İlk canım başlangıcıyla ilgili.
Adam mı?
Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin, net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet, yani fakat orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
biz biliyoruz.
Şimdi bakın, diyor ki, ne diyor? Canlılığın nasıl başladığını söyler misiniz diyor. Bilmiyorum diyor. Şimdi bu ne demek? Bilmediği bir şeye körü körüne iman ediyor. Yani bir batıl din var. Bir kere evrim, Darwinizm, bütün bilimsel delillerce yalanlanan bir batıl din, sapkın bir din.
Evet.
Buna hiçbir bir delil, bilgi olmadan iman ediyor. Bakın, halbuki çok çok önemli bir gerçek var. Bilmiyorum diyor ama biz şimdi şuna bakarız. Bir şeyde ya müdahale vardır ya tesadüfen olmuştur. Değil mi? Canlılardaki yapılar, komplekslik bize sonsuz bir aklın varlığını kanıtlıyor. Çünkü ya bir yerde bir tasarım varsa orada akıl vardır. Canlılardaki komplekslik herhangi bir tasarımla kıyaslanacak bir şey değil yani böyle. O kadar kompleks yapıları var ki, demek ki sonsuz akıl sahibi bir yaratıcı var demektir o. Ayrıca şuna bakarız. Yaşam nasıl ortaya çıktı diyor. Biz fosil kayıtlarına bakarız. Yani fosiller, değil mi, geçmiş hakkında bilgi veren tek kanıttır. Evrimin tek kanıtı da fosil kayıtlarında olabilirdi. Yok ama, yani eğer onların iddia ettiği gibi evrim olmuş olsaydı, sadece fosil kayıtlarında görürdük biz bunu. İlk canlılığa bakıyoruz ve ilk canlı hücresinin, bakın bu Nature dergisinde yayınlandı, çok net fosilleri var. İlk bakteri hücresi, siyanobakteri denen, mavi yeşil alpler, yani yosunlar, yosun hücreleri. Bunlar birdenbire kusursuz, mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Ne demek bu? Bir şeyin kusursuz ve mükemmel şekilde birdenbire ortaya çıkması. Neyi kanıtlar? Yaratıldığını kanıtlar, yani çok acık değil mi? Çocuğa da sorsak bunu, onu söyleyecektir yani böyle. Yaratıldığını kanıtlar. Çünkü bir şey, onların iddia ettiği gibi parça parça, basamak basamak olamıyor ve olmuyorsa evrim yok demektir. Bilmiyoruz dediği o. Aslında biliyoruz. Fosil var. Allah'ın yarattığını gösteriyor bize.
Evet, maşallah. Yani kompleks bir organizasyonun bir anda ortaya çıkması demek, bunun daha önceden planlandığı, düşünüldüğü, üzerine mühendislerin çalışmalar yaptığı, değil mi, insan yapım makineler bu anlam ifade ediyor. Ve üzerine işte pek çok detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra işte onun kusursuz bir şekilde üretildiği anlamına gelir. Hücrelere bakıyoruz. Hücre dediğimiz şey bugün öne sürebileceğiniz, benzetebileceğiniz en kompleks, en ileri bir çalışan cihazdan çok daha karmaşık detayları olan bir çalışan bir birim.
Evet.
Canlının birimi, canlı birim. Yani canlılık derken içinde işte mitokondrisi var. Mitokondri ne demek diye bakıyoruz. Onun içinde moleküllerden işte atomlar ayrılıyor, elektronlar alınıyor ve bir nükleer enerji santraliymiş mitokondri bakıyoruz. Endoplazmik retikulum, yani nükleer enerji santrali deyip geçmemek lazım. Yani nükleer enerji santrali, bugün bildiğimiz nükleer enerji santralleri, onun yanında solda sıfır kalır. Çünkü hangi atomdan hangi elektronu çekip alırsak işte buradan enerji ortaya çıkarı biliyor mitokondri ve buna ilişkin olarak mesela adenozin difosfatlar var. Bunlara birer fosfat bağ ekleyerek ATP üretiyor.
Hı hı.
Adenozin trifosfat üretiyor. Neden? Daha sonra hücrenin içindeki çalışan motorlar, çalışan makineler, işte proteinler bunlar. Bunlar çalışacakları zaman birer fosfatı ayırarak adenozin trifosfattan böylece enerji elde edebilsinler diye. Şimdi böylesine bir akıl var burada. Böylesine bir plan var. Bir üretim var. Akıllı bir üretim bu, değil mi? Hiç de böyle tesadüflerle, işte şansa bırakılacak olaylarla kendi kendine oluşmuş diyebileceğimiz bir olay değil bu.
Evet.
Burada bir akıl var, çok üstün bir akıl var bu burada ve güç var. Bugün laboratuvarlarda bile bir molekülün içinden atomu ayırıp başkasına yükleme, başkasına yapıştırma olayları pek yapılabilen şeyler değil. Yani moleküller şekillendirilemiyor. Ancak var olan moleküller hücre içindeki çalışan mekanizmalar sonucu yapılan değişikliklerden faydalanarak elde edilebiliyor.
Evet.
Yani canlılık yine kullanılarak yapılıyor. Yani burada hücre bakıyorsunuz o zaman Allah'ın yarattığı bir birim. Allah'ın yarattığı bir canlılık.
Evet.
Kendi kendine oluşamayacak derecede yüksek derecede bir bilgi seviyesi içeriyor ve bir sonsuz güç sahibi bir yaratıcının emriyle yaratıldığı anlaşılıyor inşallah.
İnşallah.
Genom projesinin başındaki kişinin ifadelerini söylemiştin geçen gün.
Evet. Mesela hücrenin içinde, çekirdeğin içinde bütün bu sistemlerin nasıl çalışacağı çok detaylı olarak tarif edilmiş. Ve bir şifreleme sistemiyle kodlanmış. Ya hangi aşamada, ne zaman, nerede, hangi işlemin yapılacağı bu bilgi deposunun içinde var. Öyle bir bilgi deposu ki bu, bir ansiklopedi değil, iki ansiklopedi de değil, 10 tane de değil, 100 tane de değil, 1000 ansiklopedi cildine sığacak bir bilgi içeriyor. Tek bir hücrenin, bakın hücre derken mikroskop altında görebileceğimiz milimetrenin binde bir küçüklüğünde bir büyüklükten bahsediyoruz. Ondan daha küçük olan çekirdeğin içine sıkıştırılmış bunca bilgi. Binlerce cilt ansiklopedinin içindeki bilgi bu kadar küçük yere sığdırılmış. Ve o kadar alabildiğine uçsuz bucaksız bilgi var ki içinde. 100 trilyon hücremiz, yüzlerce çeşit hücre çeşidi var. Hangi hücrenin nerede, ne zaman ve zamanlaması da bakın. İşte bebekken şöyle çalışacak, ergenlikte şöyle çalışacak, yaşlılıkta şöyle çalışacak. İşte koşarken böyle çalışacak, dinlenirken böyle çalışacak. Yani her aşaması var. Günün şu saatlerinde böyle çalışacak. Mesela şey vardır, sirkadyen ritim denen bir olay vardır. Yani biyolojik saat vardır. Tiroid bezi özellikle sabah saatlerinde sanki saati biliyormuşçasına bakın, tiroid hormonu salgılar.
Evet.
Tiroid bezi saati nereden biliyor? Gözleri mi var?
Hayır.
Ya da elinde bir saat mi var? Kum saati mi var? Hayır, böyle bir şey yok. Ama var, saat var. Yani zamanlama da buna hassas bir şekilde çalışıyor. Kusursuz bir şekilde çalışıyor. Bütün bu bilgiler hep bir arada var ve bilginin ne zaman, nerede, nasıl kullanılacağı bile yine o bilgi içinde kodlanmış. Yani sonsuza yakın, yani bizim aklımızın alamayacağı derecede, aklımızın çok çok üzerinde, kavrama sınırlarımızın çok çok üzerinde çok büyük bir bilgi içeriyor tek bir hücre.
Evet.
Francis Collins biliyorsunuz çok ünlü bir bilim adamı, genetikçi, genetik profesör Amerika Birleşik Devletleri'nde. İnsan Genomu Projesi diye bir proje vardı biliyorsunuz. 90'lı yılların başında başlamış ve 2000'li yılların ortasında, 2004 yılında bitmişti bu proje. 10 yıl sürdü bu proje. Sırf bu DNA'nın, bu 1000 cilt ansiklopedi bilgisinin hangi şifrelerden, hangi harflerden oluştuğunu deşifre ettiler. Yani sıraladılar şu harflerden oluşuyor diye. Kitabın kendisinin şu bölümde şu bilgi var, bu anlama geliri değil. Yalnızca hangi harflerden olduğunu çözümlediler. Ve 10 yıl sürdü bu. Dünyanın pek çok ülkesindeki, pek çok merkezdeki bilgisayar aynı anda kullanılarak yapıldı bu. Tek bir bilgisayar da değil bu. Yani bir ağ oluşturdu, bilgisayar ağı ve bu şekilde bu bilgi çözümlendi. Ama yalnızca şifreler oluşturuldu bu şekilde. Francis Collins, işte bu insan genomu projesinin başındaki bu genetikçi, dedi ki sonunda, insanın DNA'sı, DNA dedi, beni Allah'ın varlığına, Allah'a olan imanıma, Allah'a beni daha çok yaklaştırıyor dedi. Ve gerçekten samimi bir dindar olduğunu açıkça ifade etmiş oldu. Maşallah.
Maşallah.
Şimdi devam edelim. Hayatın başlangıcı ile ilgili hiç bilmediği bir şey göre göre iman ediyoruz.
Bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk.
Şimdi,
yaşamın
evet.
Başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2, 4 kadar net söylemeniz gerek. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. Şu anda, şu noktada 2 kere 2, 4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim yok. Ben size şunu sorayım.
Evet. Yani çok açık bir şekilde. Bir kere hem bilgileri yok, hem bilmedikleri bir şeye körü körüne iman ediyorlar. Bakın aslında şunlar gerçek fosiller bakın. 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri ve yeryüzündeki en eski canlı fosilleri. Günümüzdeki siyanobakteriler, bakın bunlar 3,5 milyar yıllık. Avustralya'daki Chert bölgesinde bulunan fosiller. Ki bilimsel kaynaklardan alınan resimler bunlar. Günümüzdeki haliyle tıpatıp aynı olan siyanobakteri, yani fotosentez yapan,
Fotosentez de güneşin ışığıyla nişasta üreten, oksijen üreten bir sistem demek. Çok kompleks bir sistem. Onun bakterileri 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor canlı hücresi. Bütün organelleriyle, mükemmel yapısıyla ve 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmiyor. Bakın mikroskopik yapısını görüyorsunuz. Gerçek bilimsel delil bunlar. Bunu Ender Elbacıoğlu ya bilmiyor ya da saklıyor. Bakın görüyorsunuz burada. Nature dergisinde de yayınlanan, ki evrimi savunan birinin bunlardan haberi olması lazım. Bunlardan haberi varsa zaten evrime inanmaması lazım. Burada da
olur mu?
Evet, o dönemde mı? Oksijenin olduğunu gösteren kaya yapıları. Bu şu anlama geliyor. 3,5 milyar yıl önce oksitlenmiş kayalar görüyorsunuz burada. Bakın, kırmızı renkli kayalar. Kayaların oksitleniyor olması, yani demir oksit haline gelmesi kayalarda oksijenin olduğunu. Oksijenin var olması da hayatın tesadüfen olamayacağını, çünkü tek bir proteinin bile tesadüfen olamayacağını ispatlayan kesin bir delil. Bakın hep bilimsel delil bunlar. Çünkü siz amino asitleri, proteinleri oluşturan yapı taşlarını, molekülleri dışarı bıraktığınız anda oksijen bunları parçalıyor demektir. Bu devrimi kökünden kaldıran bir bilimsel gerçek olmuş oluyor. Evet.
Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor Zariyat suresinde. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kahrolsun o zan ve tahminle yalan söyleyenler. Ki onlar bilgisizliğin kuşatması içinde habersizdirler.
Evet.
Bilgisizliğin kuşatması içinde. Allah çok detaylı olarak tarif etmiş. Yani materyalist insanların, Allah'ın varlığını inkar eden insanların içinde bulunduğu durumu. Bir defa bilgisizlik var, cehalet var. Ve bununla beraber zan ve tahminle yalan söyleme var. Yani bilmediği bir konu hakkında, ki bilmediğini bakın örnekte gördüğünüz insan söylüyor, bilmiyorum diyor. Ama devam ediyor. Zan ve tahminle yalan söylüyor. İşte bu kabul edilemez bir şey. Yani bilimin içinde zaten kabul edilemeyecek bir şey. Bilim adamına yakışmayacak bir ifade şekli olmuş oluyor.
Evet, bakın şimdi devam edelim. Nasıl arka arkaya bilgisizce iddialar geliyor, hep birlikte görelim şimdi. Çok komik tabii.
Kaç yaşındasınız? 50. Siz 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü? Nasıl? 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü?
Gördüm.
Ne gördünüz?
Domuz grubu, kuş grubu, SARS. Üç tane kuşa...
Şimdi virüslerden bahsediyor. Bakın. Virüsler o kadar mükemmel yapılar ki böyle, virüs canlı hücresi değil. Canlı hücresinin organellerinden yoksun olan çok özel böyle nanometrik büyüklükte, yani milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde ancak elektron mikroskopla görülebilen yapılar. Bunlar kendi DNA'ları, genetik materyalleri var. Mesela domuz gribi, kuş gribi, grip virüsü gibi hücrenin içine girip kendi kendini çoğalttırıyor. Dolayısıyla yani bu böyle baktığınız zaman virüsün yapısına mükemmel bir tasarım olduğunu görüyoruz. Evet, bu da Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Virüs var, hastalık yapıyor. Mesela bizim bağışıklığımızda bunu tanıyıp tahrip edecek özelliklere önceden sahip. Şimdi bir kere virüslerin kendi kendine olduğunu evrimciler bile söylemiyor. Virüs olması için mutlaka bir canlı hücresine bağlı. Yani bir kere bir canlı hücresi olacak ki bir kenarda virüs olabilsin. Çünkü virüs canlı hücresi olmadan çoğalamıyor. Kendi kendini yaptıramıyor. Yani dolayısıyla. Olması için mutlaka canlı hücresi gerekiyor. İşte bu bir kere yaratılışı kanıtlıyor. İlk canlı hücresi olmuş olması gerekiyor ki 3,5 milyar yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan sonra virüs olabilsin. Yani virüsün kendi kendine olamadığı gerçek zaten. Canlı hücresine bir gereksinim var. Bu da yaratılışı kanıtlar. Kaldı ki bakın domuz gribi, kuş gribi gibi hastalıklarda virüslerde bir değişiklik meydana geliyor. Mesela domuz gribi birkaç virüsün birleşmesinden oluşan, genetik materyallerinin birleşmesinden oluşan bir virüs. Fakat virüs hiçbir zaman başka bir canlı, başka bir değişik varlık haline dönüşmüyor. Değil mi? Milyarlarca yıldır virüs yine virüs olarak kalıyor. Grip virüsü mesela bu şekilde, diğer bütün virüsler bu şekilde.
Virüslerin varlığı zaten tek başına Allah'ın yarattığının en büyük kanıtı olmuş oluyor. Çünkü içinde bir genetik bir materyal var. Bir DNA ya da RNA parçası var. Bu bilgi kendine ait bilgiyi içeriyor. Yani o virüsün vücut planlarını içeriyor. Nasıl üretileceğine dair bir bilgi içeriyor. Öyle bir bilgi ki virüsün yaptığı tek şey mevcut sahip olduğu özel enzimler. Bakın bunun için özellikle yerleştirilmiş üzerine özel enzimler var. Bu enzimler sayesinde bir hücrenin zarına yapışıyor. Bakın yapıştırıcı enzimler var. Artı diğer enzimlerle de yine üzerinde kendine tahsis edilmiş özel enzimlerle o zarı eritiyor. erittikten sonra o genetik materyal, içinde sakladığı, taşıdığı genetik materyal bu şekilde hücrenin içine zerk ediliyor, enjekte ediliyor. Yani burada bir plan var. Burada bir plan olmadı öne sürülebilir mi? Burada bir tesadüf olabilir mi? Tesadüf yok burada. Özel bir hazırlık var bunun olması için. Bir plan var burada. Bir yaratılış var. Bunu virüs düşünmüş olabilir mi? Hayır, düşünemez çünkü beyni yok zaten. E peki kim düşündü bunu? Tabii ki her şeyin, yerlerin ve göklerin hakimi olan Yüce Rabbimiz bu şekilde hastalığı da yarattı.
Bakın yapısındaki mükemmelliği de görüyorsunuz burada. Bu bir AIDS virüsü. Burada da grip virüsünü görüyorsunuz. Yapısında, tasarımında da zaten bir mükemmellik var. Bir protein kılıfından oluşuyor. İçinde genetik maddesi var. Dışında ona özelliğini veren protein yapısında bakın böyle özel çıkıntılar var. Bu şekilde tanınıyor. Ve yapısı zaten, değil mi, böyle bir yapı tesadüfen olmadığını, özel bir tasarımın olduğunu, hatta hastalık meydana getirmek için özel olarak yaratıldığını bize gösteriyor. Dolayısıyla tabii bu iddiası da saçma sapan bir iddia Ender Helvacıoğlu'nun. Kendi kendine olmadığı da bunların çok açık. Çünkü bunların genetik maddeleri var bu yapısını belirleyen. Hiçbir genetik yapı, hiçbir gen tesadüfen olamaz. Zaten astronomik olarak da ve doğada gen yapacak bir mekanizma yok. Genler mutlaka yaratılıyor Allah tarafından. Her proteinin yapısı mükemmel, onu kodlayan genin yapısı da mükemmel aynı şekilde.
Geni de tabii açıklamak lazım. Yani gen nedir diye, DNA nedir ya da RNA nedir diye. Bilgi demek. Şimdi siz yolda giderken, yolda bir sayfa kağıt görseniz ve üzerinde bir şeyler anlatılıyor olsa, bu yemek tarifi de olabilir, yok tarih bilgisi de olabilir. Ama bir bilgi sonuçta, değil mi? Kimse diyebilir mi ki bu tesadüfen oluştu diye? Burada bir aklın ürünü olduğu çok açıktır, değil mi? Bugün işte uzaya bakılıyor, uzaydan gelecek sinyaller dinleniyor. Acaba niye? Çünkü acaba işte orada işte akıllı yaratıklar var mı? Allah'ın yarattığı başka canlılar da olabilir mi başka galaksilerde diye? İnceleniyor, dinleniyor, değil mi?
Evet.
Bu ne demek? Siz demek ki akıl ürünü bir şey arıyorsunuz. Bu işte akıl ürünü olan bu zaten yani. Hücrelerin içinde de bu var. Virüslerin içinde de bu var. Bakterilerin içinde de bu var. Canlının neresine bakarsanız bakın hep bu bilgi var. Aynı şekilde, aynı harflerle yazılmış. Aynı bilgi var.
Yani birbirine aynı değil de
aynı
milyonlarca harflerle, çeşit
aynı alfabeyle bakın, yazılmış.
Evet, evet, trilyonlarca proteini kodlayan genetik bilgi var. Bunu şuna benzetebiliriz. Hatta benzetmeyelim, bir örnek verelim. 1 gram bakın DNA içerisindeki bilginin miktarı hesaplanmış. 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. Bakın 1 gram şu kadar bir şey demektir. 1 gram DNA molekülünde 200 trilyon kitap bilgi var. Şimdi birisi ormanda gezerken Ender Elvacıoğlu bir tane kitap bulsa, böyle yıpranmış, sararmış otların arasında, ağaçların arasında, onun yanına biri gelse dese ki ya Ender'cim bu kitap, ben geziyordum ormanda, bak ne güzel fırtına esmiş, havada şimşek çakmış, bu kitap işte yapraklar ağaçlardan şeyler ayrılmış, sayfalar ayrılmış, bir de işte tesadüf bu ya, mürekkep de oluşmuş, üzerine sıçramış, kitap olmuş diye kovalar onu, değil mi?
Kesinlikle.
Hadi bakayım derim sen böyle yani yanına yaklaşmaz daha doğrusu bir bekçiye evet. Gelir diye. Evrim bundan çok daha saçma işte, bakın 1 gram DNA'daki 200 trilyon kitabın tesadüfen olduğunu iddia edecek kadar saçma sapan bir iddia.
Veya aynı şekilde bakılıyor işte tarih öncesi işte kayıtlara bakılıyor. Taşların üzerinde belli yazılar bulunuyor. Bir alfabesi var, bir çözümleme içeriyor, değil mi? Bilim adamları oturup onun üzerine o alfabeyi çözmeye çalışıyorlar. Canlının neresine bakarsanız bakın hep aynı alfabeyi görüyorsunuz. 4 harften oluşmuş. Evet, adenin, guanin, timin, sitozin. Bunlardan oluşmuş aynı 4 harften oluşan bir alfabeyle karşılaşıyorsunuz ki bu her şeyi Allah'ın yarattığının ispatı. Evet, inşallah. Evet.
Ayrıca bu virüslerin, hastalıkların evrimleştiği de iddiası da doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Bakın genetik bilgide tesadüfen yeni genetik bilgi oluşmuyor. Yani yeni gen oluşmuyor. Böyle bir mekanizma yok doğada. Virüslerde mutasyonla genetik bilgide değişiklik meydana geliyor. Bu doğru. Ama virüslerin yapısı canlı hücresi olmadığı için canlı hücresinin organellerinden yoksun. Dolayısıyla meydana gelen değişiklikler organeli olmadığı için sadece o dışındaki protein yapısı var ya, onda bazı değişiklikler meydana getirebiliyor. Ama virüs hep virüs olarak kalıyor. Başka bir canlıya dönüşmüyor ve bir organel eklenmiyor mesela. Virüs hep virüstür. Tarihteki yani bütün şeylere baktığınızda virüs hep virüs olarak kalmıştır. Dolayısıyla mutasyonla grip virüsü hep grip virüsü kalıyor. AIDS virüsü hep AIDS virüsü kalıyor. Yeni genetik bilgi eklemiyor. Başka bir tür canlıya dönüştürmüyor. Mesela bakteri hücresine dönüştürmüyor. Dolayısıyla evrim yok bu anlamda. Devam edelim.
Domuz gribi, kuş gribi, SARS. Kuştan kuşa geçen bir kuş hastalığıyken bu birdenbire bir baktık insana geçmeye başladı. Ondan sonra bir baktık
mikro
insandan insana geçmeye başladı. Yani virüs sürekli evrim geçiriyor.
Bakın bu evrim değil. Bir kere bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Şöyle oldu. Domuzlardaki virüs başka insan virüsüyle ve kuş gribi virüsleriyle birleşerek genetik materyallerinde bir araya geldiğinde gen eklenmeleri oldu ama zaten var olan genetik bilgi o başka virüste.
Evet.
Dolayısıyla domuz gribi virüsü ortaya çıktı. Ama bu evrim değil. Çünkü evrimcilerin iddiası şu şekilde. Sıfırdan yepyeni tesadüfen bir genetik bilgi olacak. Yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim, yepyeni bir organ, yepyeni bir canlı olacak. Bu olmuyor işte. Zaten bakın var olan genetik bilgi iki ayrı virüs. İkisi de yaratılmış. Birine eklediğiniz zaman biraz farklı özellikli bir virüs olabilir. Bu ama evrim değil hiçbir zaman. Önemli olan nokta bu. Zaten enler yapıcısı olduğunu sorsanız nasıl oldu diye eminim ki onu da bilmiyordur. Zaten bilse bunu söylemez. Kendi kendine evrimleşti falan demez.
Kendini çoğaltabilen bir organizasyon. En basit biçimi bunların. Bir zarla çevrili. İçerisinde bir protein oluşturacak bir genetik şifreye sahip bir birim olarak tanımlayabiliriz ve içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye madde alışverişini yapan bir birim olarak tanımlayabiliriz. Şimdi dolayısıyla bunlara ilişkin tabii ki fosiller bulunamayacağı için. Çünkü 1950'lerin başlarında...
Şimdi bakın bir şey tarif ediyor. Diyor ki içeri çok basit diyor. Mesela diyor işte bir organelleri var diyor, şusu var diyor. İçeri diyor bir zar diyor. Ne demek diyor. Oradan diyor içeri giriş çıkışlar olacak. Ya kardeşim bu tarif ettiği o kadar kompleks bir şeyi tarif ediyor ki bir canlı hücresini tarif ediyor. Canlı hücresi ancak bu özelliklere sahip. Kendi kendine metabolizması olan, organelleri olan, mükemmel bir zarı olan içeri giriş çıkışların kontrol edildiği yapı bir canlı hücresidir zaten. Bir canlı hücresi bakın İstanbul büyük bir şehir değil mi? İstanbul şehri 10 milyonluk bir şehir. Kompleks bir yapısı var değil mi? Kanalları var, atık sistemleri var, emniyet sistemleri var, yolları var.
Elektrik,
otobanları var,
işte
santralları var. Bu şehri düşünün, İstanbul şehrini milimetrenin %1'ine küçültün şehri. Hiçbir özelliğini değiştirmeden ama. İşte hücrenin bundan daha kompleks bir yapısı var. Biri çıkıp İstanbul tesadüfen oldu dese ne denir? Deli denir yani değil mi? En iyi ihtimalle ya da şaka yapıyordur, yalan söylüyordur yani değil mi? İşte evrim bu kadar saçma sapan bir iddia. O bahsettiği canlı hücresi de çok kompleks bir yapı zaten.
Maşallah. Yani
pardon bir de dedi ki çok özür dilerim. Fosil yok dedi değil mi? Bakın biraz önce ben zaten fosilini gösterdim. Tekrar göstereyim. İlk canlı hücresinin fosili yok dedi bize. Bakın bu kesinlikle doğru değil. Bu işte hem de evrimci dergilerde yayınlanan bakın fotoğraflar bunlar. Ve şeyler. Avustralya'da Chert bölgesinde bulunan işte ilk canlı hücresine ait fosil. Hani yoktu? Bakın ya haberi yok ya doğru söylemiyor. Yani umarım haberi yok. Onu umuyoruz yani böyle. Bakın işte ilk bulunan fosiller 3,5 evet. milyar yıllık üstelik.
Evet.
Bu da mikroskopik görüntüsü.
Evet maşallah.
Bakın bu da yayınlandığı dergi Nature dünyanın en ünlü üstelik Darwinist dergisi yani böyle.
Ve bu bilinen bir şey. Yani herkesin kabul ettiği göz önünde olan gerçekler bunlar. Şimdi orada ayrıca özellikle üzerinde durmamız gereken şey bence şu. Dedi ki kendi kendini kopyalayabilen bir genetik bilgi oluştu. Genetik şifre oluştu dedi.
Evet.
Kendi kendini kopyalayabilen nasıl olabilir diye bir düşünelim. Neden bahsediyor? Genetik bilgiden. Yani RNA'dan bahsediyor. Az önce bahsettiğim o DNA'dan birazcık molekül olarak çok daha az daha farklı olan zincir genetik o yine aynı alfabeden oluşmuş olan 4 harften oluşan bir zincir, bilgi zinciri. Öyle bir zincir ki bu moleküllerden oluşmuş haliyle. Bu diyor bir defa bir bilgi içeriyor mu? İçeriyor. Bir defa bilginin nasıl olduğunu bakın hiç o konuya girmiyor. Onu da geçtik. Diyor ki bu kendi kendini kopyalayabiliyor diyor. Bir şeyin kendi kendini kopyalayabilmesi mümkün değil. Ancak ve ancak bir elinizde mesela bir defter vardır, bir kitap vardır. Onu ne yaparsınız? Gidersiniz fotokopi makinesiyle çoğaltırsınız değil mi? Kendi kendine o kopyalanabilir mi?
Öyle kendi kendine.
Yani bir bilinç olur, gelir, o onun kopyasını çıkartırsınız, şifreleri tekrar yazarsınız başka bir boş kağıda. Hücrelerin içindeki RNA nasıl kendini kopyalıyor, DNA nasıl kopyalıyor kendini diye baktığımızda, bunun için çok özel moleküler makineler olduğunu görüyoruz. Nano makineler bunlar. Yani milimetrenin milyonda biri küçüklüğünde atomlardan oluşma motorlar bunlar, makineler ve kusursuz olarak çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunun için dizayn edilmişler. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar o RNA'nın birebir harf harf molekül molekül neyse kod, aynısını kopyasını çıkarıyorlar. Öylesine yüksek derecede bir mükemmellik ki bu bir şuur arz ediyor ki hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamaz. Yani ama az önceki arkadaşımız, evrimci arkadaşımızın söylediği gibi bu böyle tesadüflerle oluşacak bir şey değil zaten. Yani bunun tesadüfen oluştuğunu öne sürmek hiçbir şekilde bir temele dayanmayan bir yalan olur en fazla. Başka hiçbir şey olmaz.
Evet. Bakın
yani proteinlerle RNA'nın, genetik bilginin aynı anda var olması gerekiyor. Ama onların iddiası önce RNA oluştu, sonra kendi kendini kopyalayabilen demek zorundalar. Çünkü RNA tek başına oluştuğu andan itibaren dakikalar içinde eğer onu koruyan bir mekanizma yoksa, hücrenin zarı yoksa, kapalı bir ortamda değilse zaten yok olup gider. Etraftaki diğer kimyasallar tarafından. Baz ortam vardır, asit ortam vardır. İkisi de onu bozar, mahveder.
Evet.
Öyle bir şey olmuyor söylediğine göre. Bekliyor o RNA. Sonra işte bir şekilde kendini kopyalamaya başlıyor. Bir şekildesi yok bunun. İlle de protein varsa onu kopyalayacak, onun devamı mümkün. RNA'nın devamı mümkün. Ki yani bilginin zaten var olması yüksek bir şuuru, sonsuz bir aklı ifade eder. Kanıtıdır.
Evet.
Bakın dünyanın en ünlü moleküler biyologlarından birisi, Darwinist Leslie Orgel ismi. Amerika'daki San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden. Hayatın Kökeni adlı bir makalede, üstelik American Scientist dergisinde diyor ki, bu senaryonun oluşabilmesi için, yani kendi kendini kopyalayabilen o RNA molekülünden bahsediyor. Ki dünyadaki en önde gelen Darwinist moleküler biyolog. Yani onun da hocalarının hocası. Bu senaryonun oluşabilmesi için ilkel dünyadaki RNA'nın bugün mevcut olmayan iki özelliğinin olmuş olması gerekmektedir. Yani böyle bir şey olması için o RNA'nın sahip olmadığı iki tane özelliğin olması gerekir diyor. Proteinlerin yardım olmaksızın kendi kendini kopyalayabilme özelliği, ki bu mümkün değil. Mutlaka proteinler gerekiyor, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Ve protein sentezinin her aşamasını gerçekleştirebilme özelliği. Bitti zaten bu doğada olamayacağının kanıtı. Evet. Hem de dünyanın en ünlü Darwinist'i söylüyor. Zaten bakın doğada ne RNA oluşabilir ne protein oluşabilir. Bunları siz oluşturan parçaları bıraktığınız anda tahrip oluyorlar. Ve tesadüfen olmaları imkansız. Çünkü olmaları için proteinler gerekiyor, DNA gerekiyor, enerji santralleri gerekiyor, mükemmel bir canlı hücresi gerekiyor.
Evet.
Bu da zaten yaratılış demektir. Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. İşte yani şimdi tabii zamanımız tam şey değil, kısa. Bu iddiaları öyle bir saçmalık ki yani böyle kendileri de inanmıyorlar. Ve inanmadıkları şeyi savunuyorlar. Mesela biraz önce Yiğit Bulut sordu. Ya dedi siz dedi hiç bilmediğiniz bir şeye mi inanıyorsunuz dedi. Yani iman ediyorsunuz anlamında sordu. Hayatın kökenini bilmiyoruz. Ama evrimle oldu falan gibi böyle anlamsız bir iddia. Bakın bu bir din. Konu bu zaten. Yani Darwinizm bir sapkın batıl din. Körü körüne iman ediyorlar buna insanlar. Niye iman ediyorlar biliyor musunuz? Darwinizm çünkü ateizmin dayanağı. Darwinizm olmadan ateizm olmuyor. Darwinizm olmadan komünizm olmuyor, faşizm olmuyor, anarşi ve terör olmuyor, vahşi kapitalizm olmuyor, ırkçılık da olmuyor.
Evet.
Darwinizm, hepsinin kökeninde Darwinizm var. Amerikan, bakın, Ateizmi Geliştirme Derneği Başkanı Charles Smith diyor ki, ateizm diyor, evrimdir diyor. Evrim ateizmdir diyor, özür dilerim. Evrim ateizmdir diyor. Yani ateizm hayata tutabilmesi için mutlaka bu saçmalığa ihtiyaçları var. Bu saçmalığı çekip aldığınız zaman siz ne ateizm kalıyor, ne materyalizm kalıyor, ne komünizm kalıyor, ne terör kalıyor. Bundan dolayı bunun fikren ortadan kaldırılması çok önemli. Çünkü bunların hepsinin temelinde Darwinist fikirler var. Baktığınız zaman bakın, mesela baktığınız zaman tamamının temelinde Darwinizm olduğu ortaya çıkıyor. Mesela Marx'ın bir sözü var, komünizm. Değil mi? Marx komünizmin kurucusu. Diyalektik materyalizmi getiriyor. Doğanın diyalektiği diyor. İşte diyor bilimsel dayanağı Darwinizmdir diyor. Diyor ki yazdığı mektupta, İşte diyor Charles Darwin kitabı için bizim görüşlerimizin doğa tarihi temelini bu oluşturmaktadır diyor. Darwinizm yani doğa tarihi temeli. Ne demek onun görüşü? Diyalektik materyalizm değil mi? Yani madde zıtlıklar içerisinde gelişir.
sınıflar arası çatışma vardır, diyalektik mantığı vardır. Bu sınıflar arası çatışma olarak Marksizm olarak ortaya çıkmıştır. Proletarya ve burjuva arasında. Proletarya o kadar ezilecektir ki sonunda bütün dini, milli, ahlaki duygularını kaybedecektir. İşçi sınıfı yani. Ve toplumun tamamını, kapitalizmi de ortadan kaldırıp toplumun tamamına hakim olacaktır. Ve komünizm olacaktır. Bunu iddia etmişti. Ve bunun dayanağı olarak da Darwinizmi gösteriyordu. Darwinizmin çatışma mantığı, çatışma ilerlemenin temelidir. Biliyorsunuz diyalektik materyalizmde Hegel'den gelen tez vardır. Yani bir düşünce vardır toplumda. Toplum onu benimser. Ona karşı karşıt fikirler oluşur. Bu antitezdir. İkisinin çatışmasından, bakın çatışma mantığı, sentez oluşur. Ve diyor tarih ve toplumlar bu şekilde ilerler diyor, çatışarak diyor. Bu mantığı da Darwinizme dayandırmışlardı. Bunu Troçki de söylüyor, Lenin de söylüyor, Mao da söylüyor. Mesela Mao diyor ki Çin sosyalizmi diyor, Darwin ve evrim teorisine dayalıdır diye, üzerine kurulmuştur diyor. Ne oluyor sonra bakın bu çatışma mantıkları, Darwinizmin güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider mantıklarıyla. Mao 60 milyon insanı katlediyor. Stalin...
Aynı Çin şu anda evet. Ne yapıyor? Bizim soydaşlarımız, dindaşlarımız, değil mi? Uygur Türklerine evet. Zulmediyor. Binlerce insanı katlediyor, şehit ediyor orada. Neden? İşte bu fikirlerden dolayı. Çatışma, Darwinist olduğu evet. için, ateist olduğu için çatışma, ezip yok edip kendi güçlü kalması için.
Çatışma ilerlemenin temelidir. İdeolojisinin temeli, yani gereği bu olduğu için yapıyorlar bunu. Örneğin işte mutlaka bir savaş olsun ki ülkemiz ilerlesin mantığıyla yaklaşan insanlar bu insanlar. Savaşları oluşturmalarının sebebine baktığınızda işte ordumuz mutlaka çatışacak ki biz de ayakta durabilelim yoksa ülkemiz yok olur gider şeklinde mantıklar geliştiren insanlar bunlar.
Evet. Bakın şimdi çok önemli bir nokta daha var. Bu Darwin'in, Mao'nun, ondan sonra Stalin'in, Lenin'in, Karl Marx'ın ortaya çıkması rastlantı değil. Hepsinin bir ortak özelliği var. Bakın şimdi ortak özelliklerine bakalım. Charles Darwin ve dedesi Erasmus Darwin var. Charles Darwin fikirlerinin önemli bir kısmını Erasmus Darwin'den alıyor, dedesinden alıyor. Hatta bu Sümerlere kadar giden bir pagan din. Yani yeni bir şey yok Darwin'in ortaya attığı. Charles Darwin'in dedesi Erasmus Darwin, İskoçya'da Canongate, Kilvin'in lojasına bağlı ünlü bir mason. Charles Darwin de dedesiyle aynı locadan 27. derecede mason. Devam ediyoruz. Bakın Karl Marx çıkıyor ortaya değil mi? Aynı dönemde. Bu kitaba mükemmel diyor Darwin kitabına. İşte diyor bizim görüşlerimizin doğa tarihi temeli diyor. Karl Marx, komünizmin kurucusu Karl Marx, 32. dereceden Alman Grand Orient lojasına bağlı bir mason. Devam ediyoruz. Bakın. Leon Trotsky, komünizmin kurucularından. Trotsky, Grand Orient Lojası'na bağlı bir mason. Trotsky'nin, bakın Trotsky de diyor ki, Darwin'in buluşu tüm organik madde alanında diyalektiğin, yani diyalektik materyalizmin en büyük zaferi oldu. Devam ediyoruz. Mao, değil mi? Komünist kanlı liderlerden biri. Mao da Grand, bakın şu şeye, Grand Orient Lojası'na bağlı bir mason. Mao da diyor ki, Çin sosyalizminin temeli diyor, Darwin'e ve evrim teorisine dayanır diyor. Evet. Şimdi Stalin masonluğa bakıyoruz yani. Bu sefer. Masonlar bakın ne demiş. Mimar Sinan dergisi masonların en önemli yayın organlarındandır Türkiye'de. Bakın Mimar Sinan dergisinde çıkan bölümler Darwinizmle ilgili. Masonlar Darwinizmi nasıl destekliyor? Diyor ki bir bölümde Adem ile Havva'nın Aden bahçesinden kovuluşu yine eşsiz bir sembol insanın oluşumunu anlatıyor. Mimar Sinan dergisinden. Bunun Darwin'e göre maymundan başkalaşan ilk ilkel insana ve onun az veya çok zeka ışıkları kazanarak yaşam yollarını aydınlatmaya başladığı günlere benzediği açık ve seçik değil mi? Devam ediyoruz. Yine Mimar Sinan dergisi. Bilimlerimizin Homo sapiens, kutsal kitaplarımızın Adem ile Havva adını verdiği bu ilk insanlar hemen hemen aynı zamanlarda yeryüzünün her tarafında birden zuhur ediyor. Kutsal kitapların sembolizmasına nüfuz edemeyip Adem ile Havva'nın yaratılışını zahiri anlamları ve biyolojik olabilirlikleriyle safiyane yorumlama ve değerlendirme hatasına düşenler dinden imandan olurlar. Ya da tam tersi Darwin'in nazariyesine inananları dinsizlikte suçlarlar. Yani bakın masonluk Darwinizmi bir ilke olarak kabul ediyor. Kesin olarak bunu destekliyor. Bunlar bu dönemde işte Darwin'i, Mao'yu, Engels'i, Trotsky'yi, Mao'yu, Lenin'i ve Stalin'i çıkartıyorlar. Hitler de mason. Bu bir rastlantı değil. Bakın bunların hepsinin ortak özelliği Mason, Darwinist, komünist ve faşist olmaları. Çünkü Darwinizm bunların hepsinin temelinde olan bir pagan dini. Ve bu pagan dini özel olarak bu Darwin'e yazdırılıyor bu kitap zaten. Yani Darwin kendi inanmadığını söylüyor. Bu bir paçavra diyor. Bu bir Hitopoides parçası, paçavra diyor. Hiçbir kanıtı yoktur diyor mektuplarında. Ağlıyor böyle adeta. Ben diyor mahvoluyorum diyor. Bunama girdim diyor. İntihar etmeyi düşünüyorum diyor. Bunların hepsi yanlış diyor, yalan diyor.
Yani şimdi böyle. Aynı şeyi de bölücü başı söylüyor. Birincisi bizim diyor ya, PKK terörü kendi kurduğu şey için ve kendisi için. Ben insan bir çeşit hayvandır diyor. Evrime inandığını söylüyor. Ben bu devrin Lenin'iyim diyor. Yani sosyalizm, komünizmi ben devam ettireceğim diyor. Lenin de işte askere, polise silah çekeceksiniz, öldüreceksiniz diyor. Hadi onu takip ettiğini söylüyor. Evrimci, Marksist, Leninist yani komünist bir şeyle karşı karşıyayız. Bunların fikri yapısı bu. Hocamız da onların ancak fikri yapısının yok edilmesiyle PKK terörünün yok edileceğini söylüyor. Ve evet, gerçek çözüm buradadır.
İnşallah.
Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Programımızın ilerleyen dakikalarında hocamız da bizimle birlikte olacak inşallah.